Ayrım 11.
Bu görüşe göre insanın çıkarı doğasındaki gizli güçleri gerçekleştirmekle aynı şey olan varoluşunu korumadır. Bu öz çıkar kavramı söz konusu olan çıkar sözcüğü birinin çıkarının ne olduğunu ilişkin öznel bir duygu aracılığıyla değil de insan doğasının nesnel olarak ne olduğu aracılığıyla kavrandığı ölçüde nesnelcidir. İnsanın yalnızca bir tek gerçek çıkarı vardır. Bu da insan olarak kendisini ve gizli güçlerini tam anlamında gerçekleştirmektir. İnsan, başka bir insanı sevmek için o insanı ve gerçek gereksinimlerini tanımak zorunda olduğu gibi, kendi çıkarlarının neler olduğunu ve bunlara nasıl hizmet edebileceğini anlamak için de kendi özünü bilmek zorundadır. Buradan insanın eğer kendi özü ve bu özün gerçek gereksinimleri konusunda bilgisizse, kendisini gerçek öz çıkarı konusunda aldatabileceği ve insan biliminin insanın öz çıkarını neyin oluşturduğunu belirleyen bir temel olduğu sonucu çıkar. Son 300 yılda öz çıkar kavramı Spinoza'nın düşüncesinde sahip olduğu anlamın tam karşıtı olan anlama gelecek ölçüde giderek daraltılmıştır. Bu kavram bencillikle, özdeksel kazançlar, güç ve başarıya ilişkin çıkarla özdeşleşmiştir. Erdemle eş anlamlı olacak yerde yenilmesi ahlaksal bir buyruk olan bir şey haline gelmiştir. Bu değer yitimine, öz çıkar kavramına nesnelci bir yaklaşım yerine yanlış bir öznelci yaklaşımla eğilmek neden olmuştur. Öz çıkar artık insan doğası ve insanın gereksinmeleri ile belirlenmemektedir. Buna koşut olarak insanın öz çıkar konusunda yanılabileceği anlayışı da bir yana bırakılmış ve yerine insanın kendi öz çıkarını temsil ettiğini hissettiği şeylerin zorunlu olarak onun gerçek öz çıkarı olduğu düşünü geçmiştir. Modern öz çıkar kavramı bir yandan Calvin ve Luther'in öte yandan Spinoza'dan sonraki ilerici düşünürlerin de savundukları iki çelişik kavramın garip bir karışımıdır. Calvin ve Luther insanın öz çıkarını bastırması ve kendini Tanrı'nın amaçları için yalnızca bir araç sayması gerektiğini öğretmişlerdir. İlerici düşünürler ise bunun tersine, insanın kendisini aşan herhangi bir amaç için araç değil, yalnızca kendi başına bir erek olması gerektiğini vurgulamışlardır. Sonuçta çağımız insanı, Calvinist öğretinin dinsel anlatımını yadsıdığı halde, içerdiklerini benimsemiş ve kendisini Tanrı istencinin değil, ama ekonomik çarkın ya da devletin bir aracı haline getirmiştir. Böylece insan, Tanrı için değil ama endüstriyel gelişme için bir araç rolü oynamayı kabul etmiştir. O çalışmış, para biriktirmiş ama bunu temelde biriktirdiklerini harcama hazzını duymak ya da yaşamdan zevk almak için değil, salt biriktirmek, yatırımlar yapmak, başarılı olmak için yapmıştır. Max Weber'in göstermiş olduğu gibi çağımızda manastır yaşamına ilişkin asketizmin yerini içsel dünyaya ilişkin bir asketizm almış, bu tutum içinde kişisel mutluluk ve haz artık yaşamın gerçek erekleri olmaktan çıkmıştır. Ama bu tutum, Calvin'in görüşünde dile getirilenden giderek ayrılmış ve insanın kendi öz çıkarını izlemeyi yaşamın en yüksek normu yapma hakkına ve yükümlülüğüne sahip olduğunu öğretmiş olan ilerici öz çıkar anlayışında dile getirilen tutumla karışmıştır. Bunun sonucu şudur. Çağdaş insan, kendini yatsım ilkelerine göre yaşamakta ve öz çıkar aracılığıyla düşünmektedir. O asıl ilgisi, gerçekte para ve başarı olduğu halde, kendi çıkarları adına eylemde bulunduğuna inanmaktadır. İnsan, en önemli insansal gizli güçlerinin gerçekleştirilmeden kaldıkları ve kendisi için en iyi olduğu varsayılan şeyi arama süreci içinde kendisini yitirdiği olgusu karşısında kendi kendini aldatmaktadır. Öz çıkar kavramının anlamının bu şekilde değer yitirmesi, ben, öz kavramının uğradığı değişmeyle yakından ilgilidir. Orta çağlarda insan, kendisini toplumsal ve dinsel topluluğun bir parçası olarak kabul etmekte, grubundan birey olarak tam anlamında ayrılmamış olduğu için kendi öz benini bu dinsel ve toplumsal topluluğa başvurarak algılamaktadır. İnsan, kendini birey ve bağımsız bir varlık olarak duyumsama ödeviyle yüz yüze geldiği modern dönemin başlangıcından beri kimliği onun için bir sorun olmuştur. 18 ve 19. yüzyıllarda ben, öz kavramı giderek daraltılmıştır. Ben'in sahip olunan mülkiyet tarafından oluşturulduğu düşünülmüş ve bu ben anlayışının anlatımı artık ben ne düşünüyorsam oyumdan, ben neyim varsa neye sahipsem oyum şekline dönüşmüştür. Dipnot: William James bu anlayışı çok açık bir şekilde dile getirmiştir. O özen gösterebileceğim bir ben'e sahip olmam için önce doğanın bana onu kendisi uğruna benimsemeyi içgüdüsel olarak isteyeceğim ölçüde ilginç bir obje armağan etmesi gerekiyor. Bu yüzden benim kendi bedenim ve onun gereksinmelerini sağlayan şey bencil çıkarlarımın içgüdüsel olarak belirlenmiş ilkel objesidir. Öteki objeler bu şeylerden herhangi biri ile olan bağlantıları sonucu ya araçlar ya da alışılmış yardımcılar olarak ilginç hale gelebilir. Böylece ilkel bencil duygular alanı binlerce biçimde genişleyip sınırlarını değiştirebilir. Bu tür bir çıkar gerçekten benimki sözcüğünün anlamıdır. Ona sahip olan her şey eo ipso benim bir parçamdır. Principles of Psychology, New York, Henry Holt and Company, 2. cilt 1896, 1. 319-324. James bir başka yerde şunları yazıyor. Bir insanın ben diye adlandırdığı şeye kısaca benim diye adlandırdığı şey arasında bir ayrım yapmanın çok zor olduğu apaçıktır. Bizim olan belli şeylere karşı kendimize duyduğumuz aynı duyguları duyup aynı şekilde eylemde bulunuruz. Ünümüz, çocuklarımız, el emeğimiz bizim için bedenlerimiz kadar değerli olabilir. Onlar bir saldırıya uğradıklarında bedenimiz saldırıya uğramış gibi aynı duyguları ve aynı tepkileri gösteririz. Ama insanın beni, özü mümkün olabilen en geniş anlamında onun kendisine ait olduğunu söyleyebildiği tüm şeylerin toplamıdır. Buraya yalnızca bedeni ve tinsel güçleri değil, elbiseleri ve evi, karısı ve çocukları, ataları ve arkadaşları, ünü ve yapıtları, toprakları ve atların, yatı ve banka hesabı da girer. Tüm bu şeyler onda aynı duyguları uyandırır. Eğer büyük ve zenginleşirlerse insan gurur duyar. Eğer yavaş yavaş azalır ve yitip giderlerse insan acı duyar. Kuşkusuz her şey için aynı düzeyde olmaz ama hepsi için aşağı yukarı aynı biçimde olur. AGK 1-291-292. Son birkaç kuşakta pazarın gittikçe büyüyen etkisi altında ben öz kavramı, ben neye sahipsem oyum anlamından, ben olmamı istediğiniz kimseyim anlamına gelecek şekilde değişmiştir. Dipnot, Pirandello da oyunlarında bu ben öz kavramını ve ondan doğan kendinden kuşkuyu dile getirmiştir. Pazar ekonomisi içinde yaşayan insan kendini bir mal olarak hisseder. O kendisinden, özünden tıpkı bir malı satan satıcının satmayı istediği şeyden ayrılmış olduğu gibi ayrılmıştır. Kuşkusuz kendisine ilgi duymakta ve pazardaki başarısı ile yoğun bir şekilde ilgilenmektedir. Ama o yönetici, iş sahibi, satıcı ve de maldır. Onun öz çıkarı eninde sonunda kendisini kişilik pazarında en yüksek fiyatı getirebilecek mal olarak kullanan bir süje olan insanın çıkarına dönüşür. Çağdaş insandaki öz çıkar yanılması hiçbir zaman Ibsen'in Pierre Gaint'ündeki kadar güzel betimlenmemiştir. Pierre Gaint tüm yaşamının kendi beyninin çıkarlarını sağlamaya adanmış olduğunu inanmaktadır. O bu beyni özü şöyle betimler. Kendi benim tutkular, istekler, emellerle silahlandırılmış bir ordu demektir. Benim kendi kendim. Umutlar, istekler ve korkulardan bir denizdir. Gerçekte o göğsümü kabartan, beni iliklerime kadar uyaran ve benim ben olduğumu ve ben olarak yaşadığımı ortaya çıkaran her şeydir. Dipnot, Pierre Gaint, 5. perde, 1. sahne. Pierre Gaint, yaşamının sonunda kendisini aldatmış olduğunu anlar. Çünkü öz çıkar ilkesini izlerken kendi gerçek beninin çıkarlarının neler olduğunu anlamakta başarısızlığa uğramış ve korumaya çalışmış olduğu gerçek benini, özünü yitirmiştir. Ona hiçbir zaman kendi kendisi olmamış olduğu ve bu yüzden ham madde olarak kullanılmak üzere eriyip kazanına geri atılacağı anlatılır. Pierre Gaint, kendine karşı doğru ol, insansal ilkesinin karşıtı olan kendine yeterli ol, troll ilkesine göre yaşamış olduğunu bulgular. Hiçbir beni olmayan o, yalancı beninin destekleri olan başarı ve mülkler elinden alındığında ya da ciddi bir şekilde sorgulandığında yenilmemezlik edemediği bir hiçliğin dehşetine kapılır. Dünyanın tüm zenginliğini kazanmaya ve kendi çıkarıymış gibi görünen şeyleri aralıksız izlemeye çalışırken ruhunu ya da benini, özünü demeyi yeğleyeceğim şeyi yitirmiş olduğunu kabul etmeye zorlanır. Öz çıkar kavramının çağdaş toplumda yaygınlaşmış olan yozlaşmış anlamı, çeşitli totaliter ideoloji tiplerinden demokrasiye saldırılar yöneltilmesine neden olmuştur. Bu totaliter ideolojiler kapitalizmin bencillik ilkesi tarafından yönetildiği için ahlakça yanlış olduğunu öne sürmekte ve bireyin devlet, ırk ya da sosyalist anavatan gibi daha yüksek amaçlara karşı gösterdiği özgece bağlılık ilkesine işaret ederek kendi dizgelerinin ahlaksal üstünlüğünü övmektedirler. Onların bu eleştirileri pek çok kimseyi etkilemektedir. Çünkü insanların çoğu bencil çıkarları izlemenin mutluluk vermeyeceğini düşünmekte ve belirsiz de olsa insanlar arasında daha büyük bir dayanışma ve karşılıklı sorumluluk uyandırma çabasıyla doldurulmaktadır. Totaliter savlara karşı savları tartışarak fazla zaman yitirmemize gerek yok. Onlar her şeyden önce nüfusun çoğunluğu üstünde güç kazanmak ve bu gücü korumak isteyen bir elitin aşırı bencilliğini gizledikleri için içtenliksizdirler. Özgecilik ideolojileri ise elitin denetimine konu olan kimseleri aldatmak, sömürülme ve güdümlenmelerini kolaylaştırmak amacını taşımaktadır. Totaliter ideolojiler bundan başka bir bütün olarak devleti acımasız bir bencilliği izleme ilkesini uygulatırlarken bunun sanki özgecilik ilkesini izliyorlarmış gibi görünmesini sağlayarak işleri karıştırırlar. Her vatandaşın ortak mutluluğa adanmış olması gerekmektedir ama devlete öteki ulusların mutluluğu göz önüne alınmaksızın kendi çıkarlarını kollama izni verilir. Ama totaliter öğretilerin en aşırı bencillikleri gizleme biçimleri olmaları bir yana, onlar aynı zamanda insanın doğuştan güçsüz ve yeteneksiz olduğunu laik dilde söyleyen ve çağdaş, tinsel ve siyasal gelişmenin özü olan anlayışı yenmek isteyen dinsel görüşün hortlamış şekilleridir. Yetkici ideolojiler yalnızca Batı kültürünün en değerli başarısı olan bireyin onuruna ve biricikliğine duyulan saygıyı tehdit etmekle kalmazlar. Onlar aynı zamanda modern topluma ilişkin yapıcı eleştirileri ve böylece de zorunlu değişikliklere giden yolu engelleme eğilimini gösterirler. Modern kültürün başarısızlığının kökeninde ne onun bireycilik ilkesine dayanması ne de ahlaksal erdemin öz çıkarın kullanmasıyla özdeş olduğu görüşü vardır. Bu başarısızlığın kaynağı öz çıkarın anlamının yozlaşmış olmasıdır. Başka bir deyişle insanların kendi öz çıkarlarıyla çok fazla ilgilenmeleri olgusu olmayıp gerçek benlerinin çıkarı ile yeterince ilgilenmemeleri, yani çok fazla bencil oluşları değil de gerçekte kendilerini sevmemeleridir. Eğer kurgusal bir öz çıkar düşününü inatla izlemenin nedenleri yukarıda gösterildiği gibi çağdaş toplumsal yapının derinliklerinden kaynaklanıyorsa, değişme yönünde iş gören özgür etkenlere işaret etmedikçe öz çıkar kavramının anlamında bir değişme olacağı konusundaki umutlara yer vermek pek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. En önemli etken belki de çağdaş insanın öz çıkarını izlemekten elde ettiği sonuçlara ilişkin içsel doyumsuzluğudur. Başarı dini artık yıkılmakta ve bu görünen bir yön haline gelmektedir. Toplumsal açık alanlar giderek daralmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha iyi bir dünya için beslenen umutların yıkılması, 20'lerin sonundaki ekonomik bunalım, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni ve çok yıkıcı bir savaş tehlikesi ve bu tehlikenin neden olduğu sınırsız güvensizlik, öz çıkarın bu biçimini izlemeye duyulan inancı sarsmaktadır. Bu etkenler bir yana başarıya tapınmanın kendisi de insanın kendi kendisi olmak konusundaki yok edilemeyen çabasını doyurmakta başarısızlığa uğramıştır. Pek çok düşlem ve imge gibi bu düşlemde işlevini yalnızca bir süre için, yani yeni olduğu ve yarattığı heyecan, insanın onu gerçekçi bir şekilde düşünmesini engellediği sürece yerine getirmiştir. Ama artık yaptıkları her şey kendilerine boş gelen insanların sayısı giderek artmaktadır. Onlar hala başarı ve görkemin laik cennetinde inanç vaazları veren saf sözlerin, sloganların büyüsü altındadırlar. Ama tüm gelişmelerin en verimli koşulu olan kuşku, onları sarmaya başlamış ve insan olarak gerçek öz çıkarlarının ne olduğunu sormaya hazırlamıştır. Bu içsel umut kırıklığı ve öz çıkar kavramını yeniden değerlendirmeye hazır olma, kültürümüzün ekonomik koşulları izin vermediği sürece etkilerini pek güç gösterebilirdi. İşaret etmiş olduğum gibi tüm insansal enerjiyi çalışmaya yöneltme ve başarı için uğraşma, modern kapitalizmin görkemli gelişmesinin kaçınılmaz koşullarından biri olarak kabul edilirken öyle bir aşamaya gelinmiştir ki, bu aşamada üretim sorunu gerçekten çözümlenmiş ve artık toplumsal yaşamın düzenlenmesi sorunu insanlığın en büyük görevi haline gelmiştir. İnsan öylesine düzeneksel, mekanik, enerji kaynakları yaratmıştır ki, yaşam için gerekli özdeksel koşulları sağlamak üzere tüm insansal gücünü ortaya koymaktan kurtulmuştur. Böylece o, gücünün önemli bir bölümünü yaşama ödevinin kendisine harcayabilir. Ussal kavrayış, ancak kültürel bakımdan kalıplaştırılmış amaca karşı duyulan öznel doyumsuzluk ve değişme için sosyoekonomik temel gibi iki koşul hazır olduğunda, kaçınılmaz bir üçüncü etken olarak etkisini gösterebilir. Bu genelde toplumsal ve ruhsal değişmenin, özelde ise öz çıkarın anlamındaki değişmenin ilkesi olarak geçerlidir. İnsanın uyuşturulmuş olan gerçek çıkarını izleme uğraşının yeniden canlanacağı zaman gelmiştir. İnsan kendi öz çıkarının ne olduğunu bir kez öğrenirse onu gerçekleştirmek için ilk ve en önemli adım atılmış demektir. 2. Törel bilinç, vicdan, insanın kendine dönüşü. Yaptığı kötü şeyden söz eden ve onu düşünüp duran kişi içine gömüldüğü kötülüğü düşünüyor demektir. O böyle bir durumda düşündüğü şeye tüm ruhuyla yakalanmıştır. Bu nedenle hala kötülüğün ta içindedir. Hiç kuşku yok ki o ruhu kabalaşacağı ve yüreği gücünü yitireceği için ve ayrıca kendisini hüzünlü bir duygu kaplayacağından düzelemez. Oysa ne yararı var? Pisliği öyle de karıştırsan böyle de karıştırsan o yine pisliktir. Günah işlemiş olmak ya da olmamak, bunun bize cennette ne yararı olacaktır? Bu konuyu düşünmeye ayırdığım süre içinde cennetin coşkulu mutluluğu için inciler diziyor olabilirdim. İşte bu yüzden kutsal kitap der ki, kötülüğü bırak ve iyi şeyler yap. Kötülükten tümüyle vazgeç. O yolda düşünüp durma, iyiyi eyle. Yanlış bir şey mi yaptın? Öyleyse onu iyi şeyler yaparak dengele. Dipnot, bakınız, In Time and Eternity, E.N.N. Glatzer, New York, Schuken Books, 1946. Gerli Isaac Mayer. İnsanın ben törel bilincime, vicdanıma göre eylemde bulunacağım demesinden daha gurur verici bir önerme yoktur. İnsanlar bildikleri ve inandıkları şeyden vazgeçmeleri için kendilerine uygulanan her türden baskıya karşı adalet, sevgi ve doğruluk ilkelerini tarih boyunca savunmuşlardır. Peygamberler kendi ülkelerini şiddetle suçlayıp yozlaşma ve adaletsizlik yüzünden çöküntüye uğrayacaklarını önceden haber verdiklerinde kendi törel bilinçlerine göre eylemlerde bulunmuşlardır. Sokrates içinde doğruluk uzlaşmaya vararak törel bilincini aldatacağı bir yol izlemektense ölümü yeğlemiştir. Törel bilinç olmasaydı insan ırka tehlikeli gidişi içinde çok uzun bir süre önce batağa saplanmış olacaktı. Sözünü ettiğimiz kişilerden başkaları da törel bilinçleri tarafından güdümlendiklerini öne sürmüşlerdir. Törel bilinci olan kişileri yakarak öldüren Engizisyon mahkemeleri üyeleri bunu kendi törel bilinçleri adına yaptıklarını dile getirmişlerdir. Açgözlü savaş yanlıları güç tutkularını başka her şeyin üstünde tuttukları halde törel bilinçleri adına eylemde bulunduklarını öne sürmüşlerdir. Gerçekte ister başkalarına, ister insanın kendisine karşı olsun, her kötülük ya da kayıtsızlık edimi törel bilincin buyruğu olarak ustalaştırılır ve böylece yatıştırılma gereksinmesi içindeki törel bilincin gücünü gösterir. Törel bilinç çeşitli empirik dışlaşmaları içinde gerçekten şaşırtıcıdır. Törel bilincin bu çeşitli türleri yalnız içerikleri değişen özdeş şeyler midir, yoksa onlar törel bilinç adını ortak olarak kullanan değişik olaylar mı? Ya da bu olayı bir insansal güdülenim sorunu olarak empirik biçimde araştırdığımızda törel bilincin varlığına ilişkin varsayım kabul edilemeyecek bir varsayım mı oluyor? Törel bilince ilişkin felsefi yazın bu sorulara zengin ipuçları getiriyor. Cicero ve Seneca törel bilinçten eylemlerimizi ahlaksal niteliklerine göre suçlayan ve savunan içsel ses olarak söz etmişlerdir. Stoacı felsefe onu kendini korumaya bağlamış ve törel bilinç Zairesipus tarafından insanın kendi içindeki uyumun bilinçliliği olarak betimlenmiştir. Törel bilinç skolastik felsefede insanın içine Tanrı tarafından ekilmiş olan us yasası olarak kabul edilmiş ve Saindereses'ten ayırt edilmiştir. Bu ikincisi yargılama ve doğruyu isteme alışkanlığı ya da yetisi olduğu halde ilki genel ilkeyi özel eylemlere uygular. Saindereses terimi her ne kadar artık alışkanlığı ya da yetisi olduğu halde ilki genel ilkeyi özel eylemlere uygular. Saindereses terimi her ne kadar artık modern düşünürler tarafından kullanılmıyorsa da törel bilinç terimi çok kez skolastik felsefenin saindereses'le kastettiği anlamda yani ahlaksal ilkelerin içsel bilinçliliği anlamında kullanılmaktadır. Bu bilinçliliğin duygusal ögesi İngiliz düşünürleri tarafından vurgulanmıştır. Örneğin Shaftesbury insanda doğru ve yanlışın duyusu olan bir ahlak duyusunun varlığını öne sürmüş, bu ahlak duyusunun insan anlığının evrensel düzenle uyum içinde olmasına dayanan duygusal bir tepki olduğunu söylemiştir. Butler ahlak ilkelerinin insanın yapısının kişisel birer parçası olduklarını öne sürmüş, bu ahlak duyusunun insan anlığının evrensel düzenle uyum içinde olmasına dayanan duygusal bir tepki olduğunu söylemiştir. Butler, ahlak ilkelerinin insanın yapısının kişisel birer parçası olduklarını öne sürmüş ve törel bilinci özellikle iyiliksever eylem için duyulan doğuştan istekle özdeşleştirmiştir. Adam Smith'e göre törel bilincin özü, başkaları için duyduğumuz duygular ve onların yaptıklarımızı onaylama ya da onaylamamalarına gösterdiğimiz tepkidir. Kant, törel bilinci tüm özgür içeriklerden soyutlamış ve ödev duyusuyla özdeşleştirmiştir. Dinsel olan kötü törel bilinci çok acı bir şekilde eleştiren Nietzsche, gerçek törel bilincin kendini olumlamadan insanın kendisini evet deme gücünden kaynaklandığını görmüştür. Max Scheler, törel bilincin ussal yargı gücünün anlatımı olduğuna inanmıştır. Ama ona göre bu yargı gücü düşünceler aracılığıyla değil, duyular aracılığıyla yargı verir. Bütün bunlara karşın önemli sorunlar, psikanalitik araştırma verilerinin biraz aydınlatabileceği sorunlar henüz ele alınmamış ve yanıtlanmamıştır. Aşağıdaki tartışmada yetkeci ve insancı törel bilinçler arasında bir ayrım yapacağız. Bu ayrım yetkeci, otoriter ve insancı hümanist etikler arasındaki genel ayrım çizgisini izlemektedir. A. Yetkeci, otoriter, törel bilinç. Yetkeci törel bilinç, içselleştirilmiş bir dış yetkenin, ana babanın, devletin ya da içinde yaşanılan kültürdeki başka bazı yetkilerin sesidir. İnsanların yetkilerle olan ilişkileri ahlaksal yaptırımlar olmaksızın dışsal kaldıkları sürece törel bilinçten söz edemeyiz. Böyle bir davranış cezalandırılma korkusu ve ödüllendirilme umudu aracılığıyla yönlendirildiğinden yalnızca önlemsel olup her zaman söz konusu yetkilerin varlığına, onların insanın ne yapmakta olduğunu ilişkin bilgilerine ve cezalandırma ya da ödüllendirme ilişkin gerçek ya da var olduğu kabul edilen güçlerine bağımlıdır. İnsanların törel bilinçlerinden doğduğunu sandıkları bir suçluluk duygusu çok kez gerçekte onların söz konusu yetkilerden duydukları korkudan başka bir şey değildir. Uygun bir deyişle bu insanlar suçluluk duymamakta ama korkmaktadırlar. Törel bilincin biçimlenmesinde ana baba, kilise, devlet, kamuoyu gibi yetkiler ya bilinçli olarak ya da bilinçsizce insanın yasa ve yaptırımları içselleştirerek benimsediği etik ve moral yasa koyucular olarak kabul edilirler. Dıştaki bir yetkenin yasa ve yaptırımları insanın birer parçası haline gelirler. Böylece insan kendi dışındaki bir şeye karşı sorumluluk duyacak yerde içindeki bir şeye törel bilincine karşı sorumluluk duyar. Törel bilinç davranışları düzenlemede dış yetkilerden duyulan korkudan daha etkilidir. Çünkü insan dış yetkilerden kaçabileceği halde kendi kendisinden, bu yüzden de kendisinin bir parçası haline gelmiş olan içselleşmiş yetkiden kaçamaz. Yetkeci törel bilinç Freud'un üst ben, süper ego olarak betimlemiş olduğu şeydir. Ama bu törel bilincin daha sonra göstereceğim gibi yalnız bir biçimi ya da gelişmesi için de bir başlangıç evresidir. Yetkiyle olan ilişki içselleştirildiğinde yetkeci törel bilinç cezalandırılma korkusu ve ödüllendirilme umudundan farklıdır ama başka temel bakımlardan pek farklı değildir. En önemli benzerlik noktası yetkeci törel bilincin buyruklarının insanın kendi değer yargısınca belirlenmeleri olgusudur. Bu törel bilincin buyruk ve yasakları başkaları hesaba katılmaksızın yetkiler tarafından dile getirilir. Eğer bu kurallar iyi olurlarsa törel bilinç insanın eylemlerini iyi yönünde yol gösterecektir. Ama onlar iyi oldukları için değil, yetki tarafından konmuş oldukları için törel bilincin kuralları olmuşlardır. Bu kurallar kötü oldukları zaman da aynı şekilde törel bilincin bir parçasıdır. Örneğin Hitler'e inanan biri insanlık açısından iğrenç şeyler yapmış olduğu halde kendi törel bilincine uygun olarak eylemde bulunmuş olduğunu düşünmüştür. Ama yetkiyle olan ilişki neden içselleştirilirse içselleştirilsin, onun törel bilinci dış yetkilerden ayıracak kadar tam bir içselleştirme olduğu düşlenmemelidir. Böylesine tam bir ayrılık kural olmaktan çok istisna olan ve saplantılı nevroz olaylarında karşımıza çıkan bir durumdur. Yetkici törel bilince sahip biri normal olarak dış yetkilere ve onların içselleşmiş yankısına zorunlu olarak bağlıdır. Gerçekte bu ikisi arasında sürekli bir etkileşim vardır. İnsanın kendilerinden korktuğu dış yetkilerin varlığı içselleşmiş yetkiyi yani törel bilinci sürekli olarak besleyen kaynaktır. Eğer yetkiler gerçeklikte var olmasalardı, yani eğer insanın onlardan korkmak için hiçbir nedeni olmasaydı, o zaman yetkici törel bilinç zayıflayıp gücünü yitirirdi. Törel bilinç aynı zamanda kişinin dış yetkilere ilişkin olarak sahip olduğu imgeyi de etkiler. Çünkü böyle bir törel bilinci her zaman bireyin bir şeye hayran olma, bir ülküye sahip olma, dipnot bu yöne Freud tarafından ilk ben ideali kavramında vurgulanmıştır. Bir tür yetkinlik için uğraşma konusundaki gereksinmesi renk katar ve bu yetkinlik imgesi dış yetkilere yansıtılır. Bunun sonucu bu yetkilere ilişkin tablonun da karşılık olarak törel bilincin ideal yönü tarafından yetkilerin sahip oldukları niteliklere ilişkin anlayışı bu yetkilerin gerçek niteliklerinden değişiktir. Bu nitelikler giderek daha çok idealize edilir ve bu nedenle de yeniden içselleştirilmeye daha uygun hale gelirler. Dipnot, törel bilinç ve yetki ilişkisinin daha ayrıntılı bir çözümlemesi bu konuyu tartıştığım Sudun Aber, Autorität und Familie adlı yazımda bulunabilir. İdme, Horkheimer, Paris, Felix Alcan, 1936. Bu içselleştirme ve yansıtma etkileşimi çok kez yetkinin ideal öz yapısı için duyulan sarsılmaz bir kanı ile sonuçlanır. Bu kanı tüm karşıt deneysel kanıtlar bağışıklığı olan bir kanıdır. Yetkici etiğin içerikleri yetkinin buyruk ve yasaklarından çıkarılır. Bu etiğin gücü yetkeden duyulan korku ve beğeni duygularından kaynaklanmaktadır. İyi törel bilinç dışsal ve içselleşmiş yetkiyi hoşnut etme bilinçliliği, suçlu törel bilinç ise onu memnun etmeme bilinçliliğidir. İyi yetkici törel bilinç bir esenlik ve güven duygusu doğurur. Çünkü yetki tarafından onaylanmayı ve yetkiye çok daha yakın olmayı kapsar. Suçlu törel bilinç korku ve güvensizlik doğurur. Çünkü yetkinin istencine karşı eylemde bulunma, yetki tarafından cezalandırılma, daha da kötüsü terk edilme tehlikesini içerir. Son tümcenin etkisini tam olarak anlayabilmek için yetkici bireyin öz yapısını, karakter yapısını anımsamamız gerekir. O, ortak yaşamla kendisinden daha büyük ve daha güçlü olduğunu hissettiği bir yetkinin bir parçası haline gelerek içsel güvenliğe kavuşmuştur. Bu yetkinin bir parçası olduğu sürece kendi bütünlüğünü harcama pahasına da olsa onun gücünü paylaştığını hissetmektedir. Duyduğu kesinlik ve özdeşlik duygusu bu ortak yaşama dayanır. Yetki tarafından yatsınmak, bir boşluğa fırlatılmak, hiçliğin dehşetiyle karşılaşmak anlamına gelir. Yetkici özyapı için bu her şeyden kötüdür.